Ayrım 8. Haşırtı Blackboard. Zafer Algöz. Sayfa 172. Televizyon Savaşları. Evde ailece akşam yemeğindeyiz. Babam dedi ki, yarın size bir sürprizim var. Aslında söylemeyecektim ama dayanamadım. Yarın eve televizyon geliyor. Ben ve kız kardeşlerim sevinçten haykırdık. Rahmetli anneannem hiçbir şey anlamadı. Nasıl anlasın? İki harp görmüş Erzurumlu Dürüye Hanım. O nedir oğul? Dedi. Babam daha net anlasın diye. Anacığım, hani radyo var ya sadece sesleri duyduğun. Şimdi onun görüntülüsünü yaptılar. Radyoda dinlediğin Mükerrem Kemertaş'ı, çok sevdiğin Müzeyyen Senar'ı canlı göreceksin. Diyerek aydınlattı Dürüye Hanım'ı. Evde bir mutluluk rüzgarı esti tabii. Anneannemin bu işe pek aklı yatmadı. Biz de sanki çok anlıyormuşuz gibi elimizden geldiği kadar küçük bir bilgilendirme semineri yaptık. Heyecandan ölüyoruz. Geceyi zor bitirdik. Ertesi gün öğlene doğru Anadolu kamyonetin arkasında koca bir kutuyu iki adam merdivenlerden çıkardı. Elektronik becerisi olan dayımın oğlu Ertuğrul yukarıya bir sürü kablo, boru, anten parçası gibi malzemeleri taşıdı. Adamlar kutuyu salonun ortasına bıraktılar. Hayırlı olsun diyerek bahşişi kapıp gittiler. İlk kavga nereye koyacağız meselesi yüzünden çıktı. Sonunda babam dedi ki, misafir odasına koyacağız. Çocuk oyuncağı değil bu. O devirde misafir odası diye bir şey vardı. Çocuklara kapalı, sadece misafir geldiğinde açılan bir nevi protokol odası işte. Koltuklar eskimesin diye üzerinde örtüler, şekerlikler, hatta sigara ikram kutumuz bile vardı. Kapağında seramikten yapılmış gelin damat vardı. Ve kapağını açtığınızda evlilik marşı çalar, onlar devamlı dönerdi. Misafire devamlı sigara ikram edilirdi. Sanki çok faydalıymış gibi. Kutudaki markayı hepimiz beynimize kazıdık. Nordman'de. Babam dedi ki, Alman yaptı mı en iyisini yapar. Bu en iyisi. Köşedeki büyük sehpanın üstüne özenle taşıdık. Anneannem arada gidip geliyor. Çok heyecanlı. Devamlı dualar ediyor. Becerikli dayımın oğlu ince boruları ustalıkla monte etti. Oldu mu sana koskoca anten? Sonra alet çantasını bana verdi. Anteni de alıp daha kalın boruları tek tek taşıyarak çatıya çıktık. Kalın borular birer kelepçeyle eklenince 3-4 metrelik boyuta ulaştı. Ucuna anteni taktık. Uzun beyaz kabloyu çatıdan aşağıya doğru sarkıttık. Bizimkiler pencereden aldı, aşağı indik, anten ve elektrik bağlantısı kuruldu. Elektrik gücü yeterli olmadığı için adaptör gibi bir şey eklendi ve beklenen an geldi. Açılışı sen yap enişte, dedi dayımın oğlu. Anneannemin dualarıyla babam düğmeye bastı. Bekliyoruz, görüntü yok. Meğer ısınması gerekiyormuş, tıpkı radyo gibi. Derken önce ses, sonra da görüntü geldi. Fonda TRT yazıyor. Bir kadın ve bir erkek haberleri sunuyor. Şaşkınlık, mutluluk, sevinç çığlıkları, alkışlar birbirine karıştı. Her türlü duygu yaşandı. Annem ve anneannem birbirlerine sarılıp mutluluktan ağladılar. Babam hemen ön bir uyarıda bulundu. Köşedeki düğme kilittir. Onu çıkarınca açılmaz. Sakın cama elinizle dokunmayın. Çalışır haldeyken sakın camı ıslak bezle silmeyin. Yoksa bomba gibi patlar ona göre. Ha. Güzel, sanki eve kardeş geldi. Gerçi haftada 3-4 gün ve 3-5 saat yayın var. Ama sonra her gün olacak, dedi babam. Televizyon aldığımızı duyan ne kadar komşu ve akraba varsa yayın günlerinde bizim evdeler. Evin kapı önü cami avlusu gibi, ayakkabılardan içeri girmeye imkan yok. Babam her gelene sanki Normande firmasının satış müdürüymüş gibi briefing veriyor, hiç bıkmadan ve usanmadan. İlerleyen zamanlarda yayın günleri ve saatleri arttıkça herkes televizyon almaya başladı. Damlarda uzun uzun antenler boy gösterdi. Amcamlar Schaub Lorenz, dayımlar Grundig, teyzemler Blaupunkt sahibi oldu. Kimin evine gitsek büyük münakaşalar çıkıyor. Kalpler kırılıyor. Kimse kendi malına laf ettirmiyor. Görüntünün daha net ve cam gibi olduğunu iddia ediyor. O devirde reyting savaşları yok. Ama televizyon savaşları yaşanıyor. Dayımlar diyor ki, bizim Grundig şahane. Açar açmaz görüntü geliyor. Beklemiyoruz. Üstelik bunun mavi noktası var. Ya Blaupunkt zaten mavi nokta demek, diyoruz. Teyzemin kocası Kolombo Hamza hepimize fırça atıyor. Hayır, o başka bir özellik. Alman buna durup dururken mavi nokta demez. Kesinlikle kimsede olmayan bir özelliği var televizyonun. Sesler yükseliyor, kalpler kırılıyor. Neredeyse evden kovacak. O derece yani. Herkes televizyonuna evlat muamelesi yapıyor. Amcamlar üstüne dantel koydu. Teyzemler nazar boncuğu taktı. Bazen topluca bir şey seyrediyoruz. En heyecanlı yerinde teyzemin kocası Hamza Bey çat diye televizyonu kapatıyor. Aa, ne oldu ya, diyoruz. Çok ısındı evladım. Biraz bekleyelim, soğusun, diyor. Öyle böyle değil. Evlerde televizyon izleme partileri veriliyor. Yani televizyon alana hayırlı olsun ziyaretleri yapılıyor. TRT frekans amblemiyle başlıyoruz. Sonunda askerlerin Anıtkabir'de bayrak töreni, İstiklal Marşı ve hemen ardından televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız yazısına ve hatta sonunda koca ekranın kar taneleri haline gelişine kadar izliyoruz. Anneannem en çok askerlere üzülüyor. Yazık oğlum, bu yiğitler her gece bizi bekliyor. Kurban olayım bu aslanlara, diye hayıflanıyor. Zengin ve yoksulun oynayacağı gece koca ülkede hayat duruyor. Sokaklarda kedi köpek bile kalmıyor. Kaptan Gusto bizi okyanusların dibine götürüyor. Komiser Kolombo yüzünden teyzemin kocası emekli polis Hamza Bey'in adı Kolombo Hamza oluyor. Tipik ayık adamlara zengin ve yoksulun kötü adamı Falconetti diye lakap takılıyor. Kaçaktaki Doktor Kimball yakalanmasın diye rahmetli anneannem ne dualar ediyor. Zafer Cilasun, Aytaç Kardüz haberleri sunarken hayranlıkla takip ediliyor. Dayım Aytaç Kardüz'ü çok beğeniyor ama yengemden korktuğu için açıkça dile getiremiyor. Televizyonda görür görmez nefes almadan izliyor. Dayıcığım, neredeyse ekrandan içeri gireceksin, diye takıldığımız zaman evladım bir susun yahu, ajans alıyorum, diye savunmaya geçiyor. Gecenin sonunda Can Akbel Güne Bakış diye bir haber programı yapıyor. Onun yüzünden Rizeli komşumuz Kel Şevki Bey'in adı Kele Bakış oluyor. Haberlerde şimdi olduğu gibi devamlı felaket haberleri yok. Hem ülkeyi hem de dünyayı evimize getiriyor televizyon. Filmler, diziler, konserler, seviyeli ve terbiyeli açık oturumlar, şarkılar, türküler, belgeseller. Neler neler. Kimse evden çıkmak istemiyor. Sonrasında dayımın oğlu Mucit Ertuğrul müthiş bir şey buluyor. Önce kendi antenlerine alüminyum tencere kapağı vidalıyor. Eve gidip yerinde tespit yaptık. Bir de baktık ki görüntü müthiş. Gerçekten cam gibi. En ufak karlanma yok. Sonrasında bütün sülaleye, ardından mahalleye ve devamında ülkeye bir moda gibi yayılıyor. Alüminyum tencere kapağı satanlar öyle böyle değil. Çok para kazanmaya başladılar bu sayede. Hala dayı oğlu aklına geldikçe bu duruma hayıflanıyor. Keşke şunun patentini alsaydım diye. Ondan sonra siyah beyaz televizyonları renkli hale getiren cam çıktı piyasaya. Ama fazla tutmadı. Gökkuşağının tüm renkleri var ama neye yarar? Şakir Öner Günhan, Deli Deli Kalabalık Yerdesin türküsünü söylüyor. Ayakları açık mavi, gövdesi sarı, saçları kırmızı görünüyor. Seyit Al, Azeri türküsü söylüyor. Bıyının yarısı kırmızı, yarısı yeşil oluyor. Televizyon hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyor. Özellikle rahmetli İsmail Cem'in genel müdürlüğünde devletin televizyonu BBC kalitesinde yayın yapıyor. Terbiye, nezaket, saygı, bilgi, görgü dolu altın yıllar. Evet, televizyonlar o zamanlar siyah beyazdı ama hayatlar güzel, renkli ve samimiydi. Keşke yine televizyonlar siyah beyaz olsa. Ama bizler yine o renkli yıllara dönsek diyorum. Herkes ister mi bilemiyorum. Ben çok özlüyorum. Her Mozart onuruna sarayda İzmir köfte. Peter Schaeffer'ın muhteşem oyunu Amadeus'u tiyatro sahnesinde izlemiş olanlar elbette fazla değildir. Ama aynı tekstin sinemaya uyarlanmış versiyonunu çoğu sinema sever hatırlayacaktır. Milos Forman'ın yönettiği dünyanın en büyük müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart'ın hayatını anlatan nefis film. 2000'li yıllarda Can Gürzap sahneye koyduğunda AKM Büyük Salon'da Mozart'ı naçizane ben de oynamıştım. Ama bu şahane oyun ilk defa 1980'li yıllarda Yücel Erten rejisiyle oynanmıştı. Amadeus'u devlet tiyatrolarının harika çocuğu rahmetli Alev Sezer, can düşmanı ama en büyük hayranı Antonio Salieri'yi Can Gürzap ve hikayemizin kahramanı, üstadımız, pirimiz Nur Subaşı ise Avusturya İmparatorunu oynuyordu o yıllarda. Şimdi yerinde dev bir inşaat çukuru olan Taksim Venüs sahnesinde kapalı gişe oynanıyordu oyun. Sezon başında her şey gayet güzel giderken birden başlarına bir inşaat belası çöküyor. Venüs sahnesinin sahibi Fahrettin Aslan binayı devlet tiyatrosuna kiralamış. Aynı zamanda Maxim Gazinosu'nun da sahibi. Maxim Gazinosu sezona yetişsin diye neredeyse 3 vardiya non-stop inşaata devam ediyor. Oyun sırasında çok zaman Mozart'ın eşsiz bestelerine matkaplar, balyozlar ve çekiç darbeleri de eşlik ediyor. Her defasında inşaat alanına birileri gidiyor. Rica ediyorlar. Hiç olmazsa oyun esnasında gürültü olmasın diye. Oynayana da izleyene de yazık oluyor. Velhasıl bu uyarıları bazen dikkate alıyorlar. Bazen de hiç sallamıyorlar. Bir gün Avusturya İmparatoru Nur Bey saraydakilere hitap ederken cümlelerinin arasına matkap sesleri giriyor. Vın vın dan dun. Koca imparatora böyle saygısızlık yapılır mı? Olacak şey değil. Neyse diyerek Nur Bey yine imparator rolünün hakkını vermeye çalışıyor. Artık iş öyle bir hale geliyor ki seyirci daha çok matkap sesi duymaya başlıyor. Nur Bey sahneden çıkmadan önce duruyor ve seyirciye doğru dönerek gördüğünüz gibi sarayda inşaat bütün rezaletiyle devam ediyor diye lafı yapıştırıyor. Salonda müthiş bir kahkaha ve ardından alkış kıyamet. Perde arasında Can Gürzap hocam bu duruma sinirleniyor ve Nur Bey'e çıkışıyor. Yahu koca Avusturya İmparatoru seyirciye dönüp sarayda inşaat devam ediyor der mi? İllüzyonu bozma, tuluat yapma Nur Bey. Nur Bey bozuluyor ama lafını esirgemiyor tabii. Efendim, ortada illüzyon mu kalmış? Adamlar neredeyse binayı başımıza yıkıyorlar. O zaman sükuneti sağlayınız efendim. Bir zaman sonra Maxim Gazinosu açılıyor. Dükkan dolu ama tiyatro da dolu. İki sanatsal aktivite aynı anda devam ediyor. Birinde 4 kişi 16 liraya Amadeus izliyor. Diğerinde 4 kişi 4000 liraya şarkı dinliyor. Maxim Gazinosu açılınca herkes inşaat gürültüsünden kurtulduk diye seviniyor ama ne mümkün, dertler bitmiyor. Maxim Gazinosu'nun mutfağı Venüs sahnesinin tam altında. Akşam tiyatroda oyun başladığı anda mutfakta da akşam menüsü için hazırlıklar başlıyor. Havalandırması tiyatro sahnesinin arka yan duvarına paralel yükselip bacadan çıkıyor ama. Rüzgarın ters estiği durumlarda ya da havalandırma için yapılan dev borunun ek yerlerinden hava kaçırdığı anlarda aşağıda ne pişerse pişsin hem 460 seyirci hem de oyuncular tahmin edebiliyor. Kesif bir kavrulmuş soğan kokusu, sarımsak, salça, tereyağı, et, balık, tavuk, patates, artık o gece ne pişiriliyorsa herkes zaten dumanından ve kokusundan ziyadesiyle nasibini alıyor. Yine devlet tiyatrosundan gidip rica ediyorlar. Kardeşim, şu mutfak havalandırmasını yaptırın artık. Kavurduğunuz soğanlar yüzünden seyirci de ağlıyor, oyuncular da. Böyle rezalet olmaz. Yarın usta gelecek diyorlar ama kimse gelmiyor. Ustanın baldızı doğum yapmış. 3 güne gelir diyorlar. Ne gelen var ne giden. Hafta sonu parçalar gelecek. Borunun ek yerlerine takılacak diyorlar. Olmuyor. Karanürsel'den yeni usta gelecek. Bu adam beceremedi diyorlar. O da geliyor ama değişen bir şey yok. Olmadı yurt dışından uzman gelecek deniyor. Günler, haftalar geçiyor ama mutfaktan gelen kokulu ve dumanlı tecavüz bir türlü engellenemiyor. Yine gecelerden bir gece Amadeus oynarken tam da Avusturya İmparatoru Nur Bey müzik dünyasının dehası Wolfgang Amadeus Mozart'a hayranlık dolu metiyeler düzerken kel kafasında bukle bukle peruğuyla hayatında ilk defa giydiği dönem kostümüyleyken ve de tabii beyaz külotlu çorap giyiyor olmanın da getirdiği gerginlikleri yaşarken tüm bunlar yetmiyormuş gibi mutfaktan gelen yoğun soğan, salça, biber, patates, kavrulan kıymanın kesif dumanı ve kokusu da genizlere kadar dolunca Avusturya İmparatoru Nur Bey sahnesini güç bela oynuyor. Bütün saray mahiyetiyle sahneden çıkarken birden geri dönüyor ve boru gibi sesiyle gülüyor. Herr Wolfgang Amadeus Mozart, imparatorluğum sizin gibi büyük bir sanatçıyı ağırlamaktan onur duyuyor. Sarayda bu gece şenlikler, cümbüşler yapılsın. Muhteşem sanatçı Amadeus onuruna İzmir köfte pişiriliyor. Salon yıkılıyor. Sahnede oynayanlar da bitiyor. Kahkahalar ve devamında sağlam bir alkış. Kuliste herkes gülerken Can Gürzap yine fırçaya geliyor. Nur Bey, yapma Allah aşkına ya. Koskoca Avusturya İmparatoru Mozart onuruna sarayda İzmir köfte pişiriliyor der mi ya? Sahne illüzyonunu bozuyorsun. Tulat yapmayın. Nur Bey yine lafın altında kalmıyor tabii. Efendim, iki saattir aşağıda ne pişiyorsa seyirci de biz de biliyoruz. Dolayısıyla Salieri de biliyor, Mozart da biliyor. Ve tabiatıyla bu sarayın imparatoru olarak ben de biliyorum. Kimden neyi saklıyoruz? Ha, benim İzmir köftem sizin konsantrasyonunuzu ve illüzyonunuzu bozuyorsa yarından itibaren Viyana usulü şinitzel pişiriyorlar derim. 8. ayrımın sonu, sayfa 189.